Ayrım 3.
Cengiz Han'ın 500 kişiden oluşan özel muhafız birliği de o büyük hareketin ortasında yüzen bir ada gibi yer alıyordu. Ama Cengiz Han onların arasında değildi. Önde yalnız gidiyordu. Dünyanın hakimi özellikle sefer sırasında çevresinde kalabalık bulunmasından hoşlanmazdı. Önünü görmek ve harekatı düşünmek için sessizlik ve yalnız olmayı isterdi. Cengiz Han çok sevdiği rahvan yürüyüşlü Kuba atındaki atına binmişti. Derisi aşınmış çakıl taşı gibi parlayan, göğsü ve cıdavları güçlü, ak yeleli, kara kuyruklu, yumuşak, rahvan yürüyüşlü bir atıydı bu. Dünyanın yarısını bu at üzerinde aşmıştı. Hemen gerisinden gelen iki yedek at daha en az Kuba kadar güçlü ve hızlıydılar. Dizginleri, eğerleri, Han'ın amblemiyle süslü bu atlar binicisiz, yüksüz idiler. Büyük Han bittiği atta yorgunluk belirtisi görür görmez o yedek atlardan birine geçerdi. Cengiz Han'ın mahiyeti de pek görkemliydi. Keze kul ve yasavullardan oluşulan koruyucuları korku nedir bilmez, hanları için canlarını hiçe sayarlardı. Bu birliği oluşturanlar, bu özveride, bu nitelikte olanlar arasından özellikle seçilmişlerdi. Onların atları da çok güzel, altın külçesi gibi doğada az bulunan eşsiz değerdeydiler. Ama bütün bunlardan daha ilginç, şaşılacak bir şey de vardı. Ta seferin başından beri küçük, beyaz bir bulut Büyük Han'ın tepesinden hiç ayrılmıyor, onu güneşten koruyordu. Nereye gitse bulut da oraya geliyor, sadık bir hayvan gibi izliyordu onu. Ancak büyükçe bir çadır, bu kadar, bu beyaz bulut. Yükseklerde bulutlar pek eksik olmadığı için kimse bunun Büyük Han'a Gök Tengri'nin büyük bir lütfu olduğunu aklına getirmiyordu. Ama dünyanın efendisine bu olay haber verilmişti. Gerçekleştiğini gözleriyle görünce de yavaş yavaş bunun gökün, gök tanrısının bir lütfu, kendisine gösterdiği bir ayrıcalık olduğuna kesinlikle inanmıştı. Başı üzerinde bir bulutun eksik olmayacağını ona, yanına sokulmasına izin verdiği gezgin bir kahin bildirmişti. Bu yabancı onun önünde ne diz çökmüş ne de ona övgüler yağdırmıştı. Pek içten ve güvenle söylenen bu kehaneti için Büyük Han'dan bir karşılık da beklemiyordu. Sıska, giysileri yırtık pırtık, upuzun saçları ise örgüsüz, tokasız, kadın saçı gibi dağınıktı. Altın çadırındaki tahtına kurulmuş, bozkırlar fatihi o kudretli hanın karşısında ayakta dimdik, başını gururla kaldırarak duruyordu. Sert bakışlı, yanık tenliydi. Sakalı da gösterişli, saygı uyandıran bir adamdı. Yanındaki Uygur, dilmaç aracılığıyla Büyük Han'a şöyle dedi. Ey Büyük Han, ben buraya Gök Tengri'nin iradesiyle sana yukarıdan özel bir işaret, bir belirti gösterileceğini bildirmek için geldim. Nasıl bir belirti ve sen bunu nereden biliyorsun? Dedi Han, asık suratla ve öfkeli bir sesle. Nasıl bildiğimi açıklayamam ama nasıl bir işaret, nasıl bir lütuf olduğunu söyleyebilirim. Başının üzerinde bir bulut bulunacak ve nereye gidersen git seni izleyecek, hep tepende kalacak. Bir bulut ha, diye bağırdı Cengiz Han. Şaşırmış, kaşlarını çatmıştı. Orada bulunanlar Han'ın şiddete kapılarak kükreyeceğini, gürleyeceğini beklediler. Dilmaç'ın dudakları da korkudan bembeyaz oldu. Çünkü o da cezasız kalmazdı. Kahin cevap verdi. Evet, Gök Tengri'nin parmağı gibi üzerinde bir bulut dolaşacak. Senin yeryüzündeki yüce görevini kutsayacak. Ama bu bulutun ortadan kaybolmaması için dikkat edecek, özen göstereceksin. Çünkü bu bulutu yitirirsen bütün kudretini de yitireceksin. Altın çadırda çıt çıkmıyordu. O anda Cengiz Han'dan her şey beklenirdi. Ama ocaktaki ateşin sönmesi gibi Cengiz Han'ın yüzündeki öfke de kaybolmuştu. İlk andaki kızgınlığını bastırarak bu gezginin sözlerini bir hakaret olarak görmemesi, onu cezalandıracak kadar küçülmemesi gerektiğini anlamıştı. Kızıla çalan bıyıkları arasından belli belirsiz gülümseyerek sordu. Diyelim ki bu sözleri sana Gök Tengri söyletti. Diyelim ki ben de buna inandım. Ama Söyler misin bana ey yabancı bilge, gökyüzünde başıboş dolaşan bir bulutu ben nasıl denetleyebilir, yok olup gitmemesi için nasıl bir özen gösterebilirim? Onu yerinde tutmak için peşinden kanatlı süvariler gönderemem ya, vahşi bir atı zapt eder gibi ona gem de vurdur tamam. Rüzgara kapılıp giden bir bulutu nasıl tutacağımı öğret bana. Orası senin bileceğin bir şey, bu seni ilgilendirir, dedi yabancı. Yine buz gibi bir sessizlik kapladı altın çadırı. Dilmaç'ın dudakları korkudan yine bembeyaz oldu. Aptallığından mı yoksa başka bir nedenle mi kendi ayağıyla ölmeye gelen zavallı kahinin yüzüne kimse bakmıyordu. Cengiz Han kısık bir sesle, onu ödüllendirin ve bırakın yoluna gitsin, dedi. Bu sözler orada bulunanları kuraklıktan çatlamış toprağa düşen yağmur damlaları gibi etkiledi. Bu garip olay pek çabuk unutuldu. Çünkü yeryüzünde böyle tuhaf insanlar ve tuhaflıklar eksik olmazdı. Yine de bu kahinin davranışı ve sözleri pek hafife alınmış değildi. Bu yabancının kelleyi koltuğuna alarak gelmesi bir düşüncesizlik, aptallık sonucu olamazdı. Nasıl bir tehlikeyle karşılaşacağını, neyi göze aldığını biliyor olmalıydı. Keze kullar, silahlı muhafızlar densizliği yüzünden onu orada yakalar, paramparça eder ya da vahşi bir atın kuyruğuna bağlayarak cezalandırabilirlerdi. Buna rağmen o acımasız, korku salan hükümdarın karşısına korkmadan, irkilmeden çıkmıştı. Bu yaptığı bir çılgınlık mıydı yoksa gerçekten gökün eseri mi? Aradan geçen uzun günler o olayı herkese unutturmuştu. Ama tam 2 yıl sonra bir gün Cengiz Han o serseri yabancıyı hatırlayıverdi. Bu 2 yılı bütün imparatorluk Avrupa seferine hazırlanmakla geçirmişti. Büyük Han egemenlik sınırlarını karşı gelinmez bir güçle genişletmek için bu süre içinde yoğun bir hazırlığı gerekli görmüştü. Bu onun en büyük emeli, en büyük hayaliydi. Yenilgi bilmeyen, süvarilerini dalga dalga salacak, en uzak sınırlarına kadar bütün dünyayı zapt edecek ve dünyanın gerçek hakimi, efendisi olacaktı. Bozkırların hükümdarlarına bu korkunç kararı aldıran işte bu hükmetme ve kudret tutkusu en büyük, en güçlü olma hastalığıydı. İşte bundan dolayı bütün imparatorluk uçsuz, bucaksız Asya topraklarındaki bütün milletler demir yumrukla sindirilmiş, barışa kavuşturulmuş, bütün insanlar, şehirlisi, göçebesi, zengini, yoksulu, istisnasız herkes bu şeytanca tutku için çalışıyordu. Yeni yeni topraklar zapt etmeye, başka başka milletleri boyunduruk altına almaya doymayan bir susamışlık, bir tutkuydu bu. İşte bu yüzden herkes tek bir şey için çalışıyordu. Cengiz Han'ın savaşçılarını çoğaltmak, gücünü artırmak, mükemmel hale getirmek. Yer altından çıkarılan ve silah yapmaya yarayan her şey, bütün yaratıcı güçler istila için, Cengiz Han'ın Avrupa üzerine yapacağı büyük saldırı için değerlendiriliyor, bunun için çalışılıyordu. Zenginliği göz kamaştıran o ülkelerde her savaşçı için akıl almaz ganimet vardı. Gür, koyu yeşil ormanlar, otları hayvanların boynuna kadar çıkan verimli ovalar vardı. Kımız desen su gibi akıyordu o ülkelerde. Ateş püsküren, sancakların altında sefere katılan herkesi gücün sağlayacağı büyük zevkler, mutluluklar bekliyordu. Zaferden, zaferin sağlayacağı mutluluktan herkesin payı alacağı, bol bol alacağı günler bekliyordu. Saldıracaklar, yenecekler ve egemen olacaklardı. Büyük Han'ın emri buydu ve bu emir yerine getirilecekti. Cengiz Han büyük bir teşkilatçı, son derece ihtiyatlı ve açık görüşlüydü. Avrupa seferine hazırlanırken her şeyi bütün ayrıntılarıyla düşünmüş, hesaplarını yapmıştı. Ordusunu harekete geçirmeden önce arazi hakkında, yollar ve en uygun geçitler hakkında bilgileri casuslardan, düşman arasında bulunan kaçaklardan, döneklerden, kervan getirip götürenlerden, hacılardan, gezgin dervişlerden, Uygur, Çinli, Acem ve Arap tüccarlardan alıyordu. Ordularını saldırtacağı ülkelerin örf adetlerini, dinlerini, geleneklerini, ustalıklarını, nasıl yaşadıklarını da öğreniyordu. Kendisi okur yazar olmadığı için bütün bunları aklında tutuyor, ordunun her hareketinde neyin yararlı, neyin zararlı olacağını hesaba katıyordu. Bunları bilmek, savaş yapmadan ilerlerken çok önemliydi, şarttı. En başta da disiplin geliyordu. İşte bunlardı başarının şartları. Cengiz Han gevşekliği, tembelliği bağışlamazdı ve hiç kimse hiçbir şey onun kararına, amacına engel olamazdı. İşte bu dönemde stratejisini tam olarak belirlediği bir zamanda o güne kadar tarihte benzeri hiç görülmemiş bir buyruk çıkardı. Ordu ile birlikte gelecek kadınların çocuk doğurmalarını yasakladı. Savaşçıların karıları ve çocukları ayrı kafileler halinde onların peşinden gelirdi. Bu şartların doğurduğu bir zorunluluk, bir eski gelenek idi. Çünkü aşiretler arasında ardı arkası kesilmeyen savaşların olduğu dönemlerde obalarda savunmasız kalan kadınlar ve çocuklar düşmanın saldırısına uğrar, kılıçtan geçirilirdi. Bu öç alma saldırısında önce hamile kadınlar öldürülür, böylece soylarının kökü kazınmış olurdu. Ama zamanla durumlar değişti, eskiden hiç bitmeyen iç savaşlar Bozkır İmparatorluğu'nun kubbesi altında birleşme sağlanınca sona erdi ya da iyice azaldı. Cengiz Han da gençliğinde henüz Temoçin olarak anıldığı yıllarda komşu aşiretlerle amansız savaşlarda bulunmuş, bunun acısını da pek acı bir şekilde çekmişti. Bir baskın düzenleyen merkitler onun sevgili karısı Börte'yi kaçırmışlardı. İşte bundan dolayı Han olur olmaz ilk iş olarak kardeş kavgalarına son vermeye çalıştı. Buna hiç izin vermedi, zaaf göstermedi. Çünkü kardeş kavgası devletin gücünü sarsıyor, bütünlüğünü bozuyordu. Yıllar geçti, yavaş yavaş ailelerden oluşan kafilelerin savaşçı eşlerinin peşinden gitmelerine gerek kalmadı. Ama gelenek sürüyordu. Fakat kadınlar orduya yük oluyor, ayak bağı oluyor, askeri harekatı güçleştiriyorlardı. Özellikle de hücuma geçince ve nehirleri aşmak zorunda kaldıkları zaman baş belası oluyordu kadın ve çocuklar. İşte bunun için Büyük Han savaşçı eşlerinin peşinden gelen ve kadınlardan oluşan tümenlerde doğumları yasakladı. Bu yasak Avrupa zaferiyle sonuçlanıncaya kadar devam edecekti. Buna seferin başlamasından 1,5 yıl önce karar vermişti. Batı ülkelerini egemenliğimiz altına aldıktan sonra atlarımızı durduracak yere ayak basacağız. O zaman kadınlar istedikleri kadar çocuk doğurabilirler. Ama o güne kadar tümenlerde çocuk dünyaya geldiğini asla duymak istemiyorum. Cengiz Han böylece askeri zaferler uğruna doğa kanunlarını zorluyor, Tanrı'nın gücüne gidecek şekilde davranmış oluyordu. Onun bu buyruğuna ne halk arasında ne ordu içinde hiç kimse karşı çıkmadı. Karşı çıkmayı aklından bile geçirmedi. O zamanlar Cengiz Han'ın kudreti doruk noktadaydı ve böyle bir güç hiç görülmemişti. Onun için o güne kadar hiç duyulmamış bu şaşılacak emir karşısında herkes ağzını bile açmadan boyun eğdi. Zaten itaat etmeyenler acımadan öldürüleceklerdi. Avrupa seferine çıkışlarının 17. günüydü. Ondan önceki günlerde olduğu gibi Büyük Han o günde apayrı duygular içinde, coşkular içindeydi. Dışarıdan bu hali hiç belli olmuyordu. Büyük adamlara yakışır şekilde ağırbaşlı, ciddiydi. Herkesten uzakta dinlenmeye çekilen bir şahin idi sanki. Ama içinden coşuyor, seviniyor, şarkılar söyleyip şiirler yazıyordu. Gökyüzü bulutlarla dolu yine, han çadırım sağlam, korunaklı, geceleri rahat uyumamı sağlayan, bozkırlarım etrafımda pervane. Han tahtıma beni siz çıkardınız, işte yine seferdeyim, ortasındayım yolun, sağ olun bozkurtlarım, sağ olun. Karda, kışta, çiselerde, boralarda, ilikleri donduran soğuklarda, içim rahat, yüreğim dingin, korku bilmez bozkurtlarım yanımda yine. Tağımın çevresinde pervane. Her gece uyanıktınız, hep vardınız. Han tahtıma beni siz çıkardınız. Kargaşa, kışkırtıcı düşmanın kıpırtısını, kayın sadakların çakırtısını duyar duymaz, şimşek gibi bir hızla atıldınız savaşa. Ay ışığında uçar gibi at sürdünüz. Sizi yöneten kağınızı alıp ortanıza, avınızı sürüp götürdünüz. Hey benim tahtımın keskin dişli bekçileri, beni hiç terk etmeyen boz yeleli kurtlarım hey, yine sizinleyim, hep vardınız, han tahtıma beni siz çıkardınız. İşte yine seferdeyiz, batıyı fethe gidiyorum. Bu fetih yolunda bugün burada size bir kere daha yürekten sağ ol diyorum. Yüksek sesle söylenecek olsa bu dizeler yayılır giderdi. Cengiz Han içini dökecek, dışı açılacak bir insan değildi. Ama sabahtan akşama kadar at üstünde olduğu günlerde bu kadarcık lüksü çok görmüyordu kendisine. Bu sevincin, bu huzurun birinci nedeni 17 günden beri o beyaz bulutun gökyüzünde tam onun tepesinde durmasıydı. Nereye gitse, nereye yönelse bulut da o tarafa geliyor, başının üzerinden hiç ayrılmıyordu. Kim inanırdı buna? O serseri hemen o saat orada saygısızlığı, dengesizliği yüzünden öldürülebilirdi. Böyle bir davranış, düşünce halinde kalsa bile bağışlanamazdı. Ama o tuhaf adam öldürülmemişti. Demek ki kader böyle istiyordu. Seferin ilk gününde tümenler, konvoylar, sürüler, büyük yağışlı sırasında yağan nehirler gibi batıya doğru aktığı zaman gün ortasında Cengiz Han at değiştirmişti. At değiştirirken başını şöyle bir havaya kaldırınca beyaz küçük bulut görmüştü havada. Ama yavaş yavaş süzülen, belki de tepesinde dimdik duran o küçük buluta hiçbir anlam verememişti. Gökyüzünde böyle ayrı düşüp süzülen bulutlar az görülür şeylerden değildi. Cengiz Han kendisini uzaktan izleyen Kezekul ve Yasavullarla yoluna devam etti. Kendi düşüncelerine dalıyor, arada bir çepeçevre ufka göz gezdiriyor, dünyayı fethe çıkan binlerce askerinin hareketini dikkatlice izliyordu. Bunlar ona yürekten bağlıydılar. Onun planlarını uygulamak, emirlerini yerine getirmek için yanıp tutuşuyorlardı. Sanki insan değil de dizgin tutan elinin parmaklarıydılar. Aslında onların da her biri onun kadar güçlü olmak istiyorlardı içlerinden. Gözlerini bir daha gökyüzüne çevirdi ve aynı bulutu yine tepesinde gördü. Ama bu defa hiç önem vermedi. Onun dünyayı fethetme niyetiyle emrindeki atlıların gittiği yöne giden bir bulut arasında nasıl bir ilgi, ilişki olabileceğini düşünmedi bile. Her şeyden önce ayağını bastığı yere bakması gerekirken bulutlara niçin bakacaktı? Orada ne görecekti ki? Ordu yoluna devam ediyordu. Açılıp yayılıyor, kara bir kitle gibi arazinin çevresini, tepelerini, vadilerini kaplıyordu. Atların toynaklarından, arabaların tekerleklerinden tozlar kaldırarak açtıkları yolu belki bir daha hiç görmemek üzere geride bırakıyordu. Bütün bunlar sadece Han'ın keyfi içindi. On binlerce insan onun teşvikiyle, ondan esinlenerek, onun dinmek bilmeyen şan, şeref ve kudret tutkusunu tatmin için talime gider gibi gidiyordu onun gösterdiği yöne. Akşam yaklaşıyor ve onlar hala yürüyordu. Az sonra hava kararınca duracaklar, durdukları yerde konaklayacaklar ve ertesi gün yine devam edeceklerdi yollarına. Konak yerindeydiler. Şimdi Han ve maiyeti için Han soyundan olanlara özgü yurtlar kurulmuştu ve bunlar beyaz kubbeleriyle ta uzaktan görülüyor, ayırt ediliyordu. Cengiz Han'ın görkemli otağının üzerinde kenarları koyu kırmızı şeritli siyah bir sancak dalgalanıyordu. Altın sırmalarla ipek üzerine işlenmiş, ağızdan, burnundan soluk yerine alev püskürten bir ejderha da vardı sancağın üzerinde. Kezekullal, atlet yapılı bir muhafız, hanlarını gözden ayırmıyor, kuş uçurtmuyorlardı çevrelerinde. O akşam bir şölen verilecekti. Şölenden sonra Cengiz Han, noyanları yani savaşçı prenslerini toplayacak, ilk günkü yürüyüşün bir değerlendirmesini yapacak ve ertesi gün için planlarını kararlaştıracaklardı. Han büyük bir seferin dilediği gibi başlamasından memnun ve keyifliydi ve bundan dolayı o akşam noyanlarına bir ziyafet vermeyi düşünmüştü. Önce onları dinleyecekti. Sonra hepsi susunca, çıt çıkarmadan, dikkat kesilince o başlayacaktı konuşmaya. Dünyanın dört bir bucağını ilgilendiren iradesini, buyrultusunu bildirecekti. Dikkatle, saygıyla dinlenecekti sözleri. Onun sözleri yüzyıllara meydan okuyan bir güç idi. Ondan sonra o gün coşup eğlenmeyi yasaklayacaktı. Çünkü ruhunu birdenbire bir sıkıntı kaplamış, kafası karışmıştı. Kendisini toparlaması, duygu ve düşüncelerini bir noktada toplaması gerekiyordu. Bakın, niçin gerek görüyordu buna? Duraklayacakları yere yaklaşırken artık iyice tanıdığı o küçük bulutu bir kez daha, yani üçüncü kez görmüş, kalbi kafesinden çıkacakmış gibi atmaya başlamıştı. İçini inanılmaz bir kuşku doldurmuş, soğuk bir ürperti geçirmiş, bastığı yerin titrediğini görmüş ve düşmemek için atının yelesine tutunmak zorunda kalmıştı. O güne kadar böyle bir şey hiç gelmemişti başına Ötüken'de. Gök tanrısının insanlara oturmaları, imparatorluklarına merkez yapmaları için verdikleri, dünyanın sarsılmaz temelini oluşturan o toprakta onu böyle soluğu kesilecek kadar şaşırtan bir şey olmamıştı. Onun dökülen bunca kandan sonra katılaşmış ruhunu, korkunç karakterini dünyada hiçbir şeyin böyle çökertilebileceği ya da yüceltilebileceği düşünülemezdi. Bir koca karı gibi düşmemek için atının yelesine yapışması kadar da gururunu kıracak hiçbir şey olamazdı. Bu imkansızdı. Hiç olmazsa kardeşi Bekter'i bir okla vurup öldürdüğü ve pek gerilerde kalmış o günden bu yana böyle bir şeyin olması mümkün görünmüyordu. Kardeşi Bekter'i bir balık yüzünden aralarında çıkan kavga sonunda öldürmüştü. Ama asıl neden bu değildi. Daha o yaştayken bir kurt gibi koku alma, sezme yetisiyle o gelecek için, dünya için ikisinden birinin fazla olduğunu hissetmişti. Böylece o var olabilmenin anlamını ve şartını anlamış görünüyordu ki bu da kava kuvvetiydi. İyice emindi ki ancak kuvvetle herkese baş eğdirir, diz çöktürür, alçaltır ve toz haline getirebilirdi. İsterse karşısında taş olsun, bir ağaç ya da vahşi yırtıcı bir hayvan olsun, ancak kuvvetle üstesinden gelebilirdi onun. Zavallı ölümlülerin lafı olmazdı. Kuvvet, kuvveti kırınca olağanüstü olan değersiz kalır, görkemli olan acınacak hale düşerdi. İşte bundan bir sonuç çıkarıyordu. Bükebildiğin, ezip yok edebildiğin şeyin hiçbir önemi yoktur. Baş eğip diz çökenler galibin insafına kalmışlardır. Ancak budur hak ettikleri.